günlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Korintoslar 4. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. Konu Mesih için acı çekme hizmetinde Tanrı'nın tesellisi. Burada Tanrı'nın tesellisinin bir başka yönünü görüyoruz. 1. bölümde Tanrı'nın yaşamın planları hakkındaki tesellisini gördük. Sonra 2. bölümde Tanrı'nın günah işleyen kutsalları eski yerlerine getirmekteki tesellisini gördük. Bölüm 3 Tanrı'nın Mesih'in yüce hizmetindeki tesellisini gösterdi. Gerçekten de 3. bölüm harika bir bölümdür. Şimdi dağdan inmeyeceğiz. Tanrı'nın Mesih için acı çekme hizmetindeki tesellisini gördükçe orada kalacağız. Belki biraz daha tırmanabiliriz ve nefes almakta zorlandığımız bir atmosfere girdiğimizde zorluk çekebiliriz. Pavlus biraz daha yukarıya gelin diyor ve bizler de bunu yapmak istiyoruz. Şimdi 4. bölüm 1. ayette şöyle okuyoruz. Bu nedenle bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlenmiş olan bizler cesaretimizi yitirmeyiz. Ne diyor Pavlus? Bu yüce bir hizmettir. Tanrı bizlere hiç kimsenin düşünemeyeceği bir mesaj vermiştir. Bir insanın müjdenin sunduğu türde bir plan düşünebilmesi olanaksızdır. Tanrı'nın benim yüce müjdenin bir hizmetkarı olmama merhametinden başka neden izin verdiğini bilmiyorum. Daha önce Tanrı'nın merhamette zengin olduğunu görmüştük. Tanrı bana gelmeden önce merhametini bitirmedi çünkü merhamete ne kadar çok ihtiyacım olduğunu gördü. Bana karşı merhametinde zengin oldu. Merhametiyle kutsal kitabı öğreten bir radyo programım olmasına izin verdi. Her şey onun merhametiyle olduğundan cesaretimizi yitirmeyiz. Bunda seviniyoruz, seviniriz. Bu merhamet neden bu kadar harikadır? Size neden bu kadar harika olduğunu söyleyeyim. İlahiyatta okurken dinler hakkında bir inceleme araştırma olanağı buldum. Tanrı'nın lütfunun müjdesi olan Mesih inancıyla yani İncil ile dünyadaki dinler arasındaki farkı bilmenizi istiyorum. Bunu çok basitçe bir tek sözcükle dile getirebilirim. Dünyadaki bütün dinler, evet hepsi, yap, yap derler. Kural getirirler. İncil yapılmıştır diyor. Anladınız mı dostum? Bütün dinler yap, yap, yap diyorlar. İncil yapılmıştır, yerine getirilmiştir diyor. İncil bana Tanrı'nın benim için bir şey yapmış olduğunu, benim buna inanmam, güvenmem gerektiğini söyler. Ona gidebilmemin tek yolu imandır. Benim ona yaklaşımım budur. İman olmadan onu hoşnut etmek olanaksızdır. Buna tezat olarak dünyanın dinlerinin hepsi yap derler. Yani bir kural koyar önüne ve bunu yap buyruğu verilir. Bu ülkedeki tarikatların Tanrı'yla doğru bir konumda olmak için yapmamızı söyledikleri şeyleri görmek neredeyse eğlendiricidir. Tarikatlardan biri yapmanız gereken 4 şey olduğunu, diğeri 7 şey olduğunu söyler. Bir başkasının yapmanız gereken 10 şeylik bir listesi, 10 emir vardır. Bu tarikatların bazıları imanınız olması gerektiğini söyler. Ancak iman derken İsa Mesih'e güvenmekten değil, İsa'yı ve 2000 yıl kadar önce öldüğünü tarihsel bir gerçek olarak kabul etmekten bahsediyorlar. Size şunu söyleyeyim ki sadece İsa'nın öğüdüne inanmak sizi kurtarmayacaktır. İsa'yı yüce bir peygamber olarak bilmek sizi kurtarmayacaktır. Dostum, kutsal kitaba göre İsa Mesih bizim günahlarımız için ölmüştür ve dirilmiştir. Çarmıha çakılıp ölmüş ama 3 gün sonra ölümü yenerek dirilmiştir. Önemli fark budur. Onun bitirmiş olduğu işe güvenmeliyiz. Yapılmış ve bitirilmiştir. Paulus bir süre yasanın altındaydı. Yap yap diyen bir sistemin altında yaşadığını biliyordu. Öz be öz İbraniyim diyor. Kutsal yasaya bağlılık derseniz ferisiydim. Yani okumuş bir din adamıydım. Gerçekten de yasanın altındaydı ve kurtuluşunu kazanabilmeyi umuyordu. Sonra bir gün Şam yolunda Rab İsa Mesih ile karşılaştı. Onu Rab ve kurtarıcı olarak tanıdıktan sonra şöyle yazdı. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih ile birleşmiş olayım. Paulus, İsa Mesih'in huzurunda durduktan sonra buna kendi kendine asla erişemeyeceğini anlamıştı. Yasa aracılığıyla sahip olduğu herhangi bir doğruluk yeterli olmayacaktı. Mesih'in doğruluğuna sahip olması gerekiyordu. Paulus bunun kendisi için yeni bir gün olduğunu söylüyor. Bu gerçeği kabul ettiğimizde bizim için de yeni bir gün olur. Bugün bizlerin merhamete ihtiyacımız vardır. Tanrı merhametli olmuştur. Tanrı bizleri sevmiştir. Tanrı merhametinde bizlere bir kurtarıcı sağlamıştır ve şimdi bizleri lütfuyla kurtarmaktadır. İşte o harikadır. Şimdi 2. Korintoslar 4. bölüm 2. ayette Paulus şöyle diyor. Gizli ve utanç verici yolları reddettik. Hileye başvurmayız. Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ediyoruz. Evet, bizler Mesih İsa'ya iman aracılığıyla değerli dostum, Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Ancak kurtulduktan sonra müjdenin bizim içimizde yaşaması gerekmektedir. Gizli ve utanç verici yolları reddettik. Üç kağıtçı yalan dolanı reddettik. Mesih'e gelmek ve ona güvenmek, Mesih'in çarmıhta öldüğünü kafasal olarak kabul etmekten çok daha fazlasıdır. Ona güvenmek ve onun bizi yenilemesini yaşamaktır. Onun sözlerini, onun doğruluk, sevgi ilkelerini hayatımıza almak ve hayatımızda yaşamaktır. Mesih bizleri kurtardığında bizlerin müjdenin bir örneği olmamız gerekir. Yani müjdeyi bildiren kişi kutsal biri olmalıdır. Bu kimsenin hayatında hiçbir zaman, yani Mesih'e iman eden bir insanın hayatında hiçbir zaman yalan, dolan, üçkağıtçılık, kaçakçılık, kin, nefret olmamalıdır. Paulus gizli ve utanç verici yolları reddettik diyor. Utanç verici, gizli, yalan dolanı reddettik. Düşmanlığı, kini, nefreti reddettik. Şimdi sevgi ve doğruluk yollarında yürüyoruz diyor. Bu ayeti size başka bir çevreden okumak istiyorum. Buradaki tercüme çok iyi ve Paulus'un bu ayette bu sözcüklerin bütün yönlerini ortaya çıkartmaktadır. Şöyle diyor, bütün utanç verici yolları, gizli düşünceleri, hisleri, arzuları ve alçaklığı, insanların utanç yoluyla gizledikleri yöntemleri ve sanatları reddettik. Hileli yollarla davranmayı ya da Tanrı sözünü dürüst olmayan bir biçimde ele almayı reddediyoruz. Bunun yerine gerçeği açık bir şekilde ve dürüstçe bildiriyoruz. Ve bu yüzden kendimizi Tanrı'nın gözleri ve huzur önünde her insanın vicdanına tavsiye ediyoruz. İkiyüzlülük içinde yaşamamalıyız. Gerçekçi olmamız gerekir dostum. Davranışlarımız, söylediğimiz, vaaz ettiğimiz şeylerle bir çelişki oluşturmamalıdır. Rab İsa Mesih'in onayını kazanan bir davranış biçimi olmalıdır. Kusursuz değiliz ama onu hoşnut eden bir biçimde yaşamalıyız. Tanrı sözünü çarpıtmamalıyız. Onu ticari bir duruma getirmemeliyiz. Bu da tam içinde bulunduğumuz düzeye geliyor. Bay Vaiz, neden vaaz veriyorsun? Para için mi vaaz veriyorsun? Canlıları sevdiğiniz için vaaz verdiğinizi söylüyorsunuz ama gerçekten de canların sevgisi mi? Yoksa para için mi? Bu konuda benim de yüreğimi incelemem gerek. Paulus, müjdeyi yaymazsam vay halime demişti. Birisi müjdeyi vaaz edebilir ve tamamıyla doğru olan şeyleri söyleyebilir ama aynı zamanda hayatı başka bir mesaj veriyor olabilir. Ben kendi hayatımda bu konuda çok dua ediyorum. Tanrım, vicdanım temiz olmadıkça ve Tanrı ruhunun gücünde vaaz etmedikçe vaaz vermeme izin verme diye dua ediyorum. Vicdanım temiz olmalı. Evet, bunun için dua ediyorum ve uğraşıyorum. Rabbin yardımını diliyorum. Her alanda, her konuda vicdanım temiz olmalı. Bu iki öğe olmadan vaaz etmeyi istemiyorum doğrusunu isterseniz. Müjdeyi bildirmek yüce bir şeydir ama insanın içinde dürüstlük yoksa, doğruluk, dürüstlük, sevgi yoksa, ona adanmışlık ve ona karşı büyük bir inanç yoksa müjdeyi bildirmek korkunç bir şeydir dostum. Aslında bu sözler din adamı olmayan Hristiyanlara yöneliktir. Mesih için bir tanık olmayı istiyor musunuz? Onun ya lehine ya da aleyhinde bir tanıklık etmektesiniz. Paulus burada hizmetten söz ettiğinde din adamlarından ya da kürsüdeki adamdan söz etmiyor. Kilisedeki sıralarda oturan kişilerden söz ediyor. Kürsüdeki adamın insanları hizmet için eğitmesi gerekir. Bizim işimiz insanları bu iş için hazırlamaktır. Geçen gün çok güzel bir benzetme duydum. Koyunlar koyunlardan ürerler. Çobandan üremezler. Çoban koyunlara bakar, onları korur. Bugün koyunları kazanacak olan koyunlardır. Çünkü koyunlar koyunlardan ürerler. Benim işim din adamı olmayan kişileri tanıklık etmek üzere eğitmektir. Bu arada Tanrı sözünü insanlara vermek için bir şey yapıyor musunuz? Bu tanıklıktır. Tanrı size para kazanma armağanını vermiş olabilir. Bu parayı Tanrı sözünün insanlara bildirilmesinde harcıyor musunuz? Belki de dua konusunda çok güçlü birisisiniz. Tanrı sözünü vaaz eden ve öğreten kişiler için dua ediyorsunuzdur. Başka hiç kimsenin erişemeyeceği birisiyle bir bağlantınız var. Birçok insan beni dinlemez. radyoyu açarlar, sonra da frekansı değiştirirler. Belki siz başka kimseyi dinlemeyecek birisine erişebilirsiniz. Tanrı sizi bir tanık olmaya çağırmıştır dostum. Bu harika bir şeydir. Yaydığımız müjde örtülü ise de mahvolanlar için örtülüdür diyor Pavlus. Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı insanların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Bu da 2. Korintoslar 4. bölüm 3 ile 4. ayetlerdir. Başka tercümelerde bu dünyanın tanrısı olarak tercüme edilen bu ayet burada doğru tercüme edilmiştir. Şeytana bu dünyanın tanrısı denilmesinden hoşlanmam. Bir sonbaharı ülkemizdeki doğal güzellikleri seyrediyordum. Buraları ne kadar güzeldi diye düşündüm. Size baktığım bu güzelliklerin Tanrı'nın dünyası olduğunu söylemek istiyorum. Günah onu bozduğu halde yine de Tanrı'nın dünyasıdır ve güzeldir. İblis, şeytan bu çağın ilahıdır. Ama bu dünyanın tanrısı değildir. Bu dünya Tanrı'nın evrenidir ve halen güzeldir. İnsanları yozlaştırması, kötüye kullanması olmasına karşın, insanların doğayı, atmosferi bozmasına karşın yine de bu Tanrı'nın evreni güzeldir. Şeytan bu çağın tanrısıdır. Bu çağı o yönetmektedir. Çağın, evrenin değil. Bilinen her tür ahlaksızlığı, gericiliği, sevgisizliği, bozukluğu o yönetmektedir. Yani iblis. O bu çağın tanrısıdır. Kardeşim, eğer bulunduğumuz çevrede, hayatınızda, kendi yaşamınızda ahlaksızlık, gericilik, sevgisizlik, kin, nefret, bozukluk varsa bilmelisiniz ki bu iblisten kaynaklanmaktadır. Evet, iblis bu çağın tanrısıdır. Bu çağı o yönetmektedir. Bilinen her tür ahlaksızlığı, gericiliği, söylediğim gibi sevgisizliği, bozukluğu o yönetmektedir. İman etmeyenlerin zihinlerini kör etmiştir. Birisinin İncil anlamıyorum, onu bütün hayatım boyunca duydum ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor dediğini hiç duydunuz mu? Ben bunu tekrar ve tekrar duydum. Ne olmuştur? Şeytan onları kör etmiştir. Işık parlıyor ama şeytan gözlerini kör etmiştir ve ışığı göremiyorlar. Bu bana her zaman bir madendeki bir patlamadan sonra içeride kalan madencileri hatırlatmaktadır. Sonunda onlara yiyecek ulaştırmışlar ve sonra da mahsur kaldıkları yerin üzerine elektrik ışığı getirmişlerdir. Orada bulunan genç bir madenci ışığa bakıyordu ve neden ışıkları yakmıyorlar diye soruyor. Bütün herkes şaşkınlıkla ona baktı. Patlamadan ötürü kör olmuştu. Şeytan da birçok insanı kör eder. Neden ışığı açmıyorsun? Müjdeyi hiç göremiyorum derler. Bu şeytandan gelen bir körlüktür dostum. Kutsal kitapta inanamayacağım şeyler var. Neden olduğunu bilmiyorum ama onlara bir türlü inanamıyorum diyen insanlar da vardır. Geçenlerde beni doğru olmayan bir müjdeyi vaaz etmekle ve kutsal kitabın doğru olmadığını bilmekle suçlayan bir adamdan bir mektup aldım. Kendisine hayatımda böylesine bir kibir ve gurur sergileyen bir mektup almadığımı yazdım. Ama gerçek sorunu neydi biliyor musunuz? Sorun hayatında kutsal kitabın kınadığı günahın olmasıydı. İnanmayı istemiyordu. Bu günümüzdeki birçok insanın durumudur. Sorun kutsal kitapta değil, onların yani insanların hayatlarındadır. Dostum, günahlarınızı yaşamayı seçiyorsanız bunu yapmayı sürdürebilirsiniz. Bu sizin kaybınızdır ama Mesih'e dönebilirsiniz. Bana dönemediğinizi söylemeyin. İsterseniz Mesih'e dönebilirsiniz. Bir insan kendini bir günahkar olarak gördüğü bir yere gelip de günahımı terk etmeye hazırım, Mesih'i kurtarıcım olarak kabul etmeye hazırım dediğinde kurtulacaktır. Tanrı sözü ışıktır. Işığı göremediğinizi söyleyip kutsal kitabı suçlamaya çalışmak yerine neden Tanrı'nın önünde günahlarınızı kabul etmiyorsunuz? O zaman inanmanız konusunda hiçbir zorluk olmayacaktır. Size İshak Nefton'dan bir aktarmada bulunmak istiyorum. Kimsenin onun aydın birisi olmadığını ya da büyük yetenekleri olmadığını söyleyemeyeceği kesindir. Bir gün birisi kendisine Sir İshak, anlamıyorum. Kutsal kitaba bir çocuk gibi inanabiliyor gibisiniz. Ben de inanmaya çalıştım ama inanamıyorum. Söylediklerinin birçoğu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İnanamıyorum, anlayamıyorum demiş. Nefton'un cevabı şu olmuş. Bazen çalışma odama gelir ve kafamın karışıklığından üzerinde söndürücü alet olduğu halde mum yakmaya çalışırım. Ama söndürücüyü kaldırdığımda mumu yakabilirim. Korkarım ki sizin durumunuz da mumu söndüren günahlarınıza olan sevginizdir. Bu sizdeki kararlı bir inançsızlıktır. Tövbe için Tanrı'ya dönün ve Tanrı'nın ruhunun size gerçeğini göstermesine hazır olun. Ve Tanrı'nın lütfunun yüceliğini İsa Mesih'in yüzünde parlar bir şekilde görmek Tanrı için bir sevinç olacaktır. İshak Nefton sadece bir bilim adamı olmakla kalmıyordu. Büyük bir bilim adamı olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda büyük bir vaizdi. İnsanlar neden inanmazlar? Çünkü şeytan Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığını imansızların üzerine doğmasın diye onların gözlerini kör etmiştir. Yüce bir müjdedir ama Mesih'in yüceliğini ortaya koyduğu için yücedir. İnsanların görmeyi istemediklerinin bu olduğu bellidir. Biz kendimizi ilan etmiyoruz diyor Paulus 5. ayette. Ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizi de İsa'nın uğruna kullarınız ilan ediyoruz diyor. Bizler Rab İsa Mesih'i ilan ediyoruz. Dostum inanın bana. Tanrı sözünü bildirirken bizler çaresiziz. Bize karşı olan bir düşman vardır ve o insanların zihinlerini kör eder. Bu iblis şeytandır. İnsanların zihinlerini kör eden iblistir. İşte budur düşman. Çünkü karanlıktan ışık parlayacak diyen Tanrı diyor Paulus 6. ayette, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Paulus, Tanrı'nın ışığı yarattığı yaratılış zamanına dönüyor. Yaratılışın ne zaman gerçekleştiğini bilmiyorum. Birçok insan tutucu olmak için insanın Tanrı'nın bu evreni İsa'dan önce 4004 yılında yaptığına inanması gerektiğini düşünür. Tutucu olan kardeşlerimden bu noktaya inatçı olarak yapışan kimse tanımıyorum. Ta eskilerde başlangıçta Tanrı evreni yarattı. Bize gününü bildirmedi. Ne zaman yarattı bilmiyoruz. Tanrımız sonsuzluk Tanrısıdır. Oturup insanın sahneye çıkmasını beklemiyordu. İnsanın gelişi tabii ki daha sonra bir tarihe rastlar ama Tanrı uzun, çok çok uzun bir zamandır etraftadır. Ben bu evrenin uzun bir zamandan beri burada olduğuna ve ona bir şey olduğuna inanıyorum. Büyük bir sarsıntının izlerini taşımaktadır. Kusursuz bir yaratılışa bir şey olmuş olmalıdır. Tekvim 1'de bize Tanrı'nın geldiği söylenir. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket etti ya da dalgalanıyordu. Bundan sonra Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu. Paulus şimdi bizlere karanlıktan ışık parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı diyor. Tıpkı Tanrı'nın ruhunun suların üzerinde dalgalandığı gibi Tanrı'nın ruhu insanın ruhunun üzerinde dalgalanır. Yüreklerimizi ikna etmek için hareket eder. Sonra bizi yeniler ve Tanrı'nın görünüşü olan Mesih'in yüce müjdesinin ışığı içimize ışır. Yine ona bakmak konusuna geldik. Birisinin söylediği gibi bakmak kurtarır ama uzun uzun bakmak kutsallaştırır. Evet, bakmak yani Tanrı'ya, İsa Mesih'e bakmak kurtarır. Ama ona uzun uzun bakmak kişiyi ona benzer kılar. Onu kutsallaştırır. Değerli dostum, ona bakarak epey vakit geçirmemiz gerekir. Aslında her gün, her an ona bakarak yaşamalıyız. Paulus ne diyordu? Tanrı'nın ruhu insanın ruhunun üzerinde dalgalanır. Yüreklerimizi ikna etmek için hareket eder Tanrı'nın ruhu. Sonra bizi yeniler. Yepyeni bir insan yapar ve Tanrı'nın görüşü olan Mesih'in yüce müjdesinin ışığı bizim içimizde parlar, içimizde ışır ve bizi ışığa doğru yöneltir. Bu sözü yeniden vurgulamak istiyorum. Bakmak kurtarır ama uzun uzun bakmak kutsallaştırır. Biz Rabbe baktıkça, biz gözlerimizi, düşüncelerimizi ona çevirdikçe gerçekten de ona benzer olmaya başlayacağız. Bakmak kurtarır ama uzun uzun bakmak kutsallaştırır. Kişinin, imanlının hayatını Rabbe yaraşır bir şekilde ilerletir, geliştirir, büyütür. Ona bakarak epey vakit geçirmemiz gerekir dostum. Ama bunu yaparken bile zayıf kaplarız. Buna rağmen imanlı olarak daima ona bakarak, onu örnek alarak, onu önümüze koyarak yaşamalıyız. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim, bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı Sözü'nden, kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Ve böylece bize de büyük bir katkıda, yardımda bulunmuş olacaksınız. Bize yazarsanız değerli dinleyicilerimiz, bir İncil kitabını size hediye olarak yollayacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek Rabbin esenliği, barışı ve kayrısı sizin de üzerinizde olsun.